İyi günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanımız Sayın İmren Aykut Hanım efendi bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz programımıza.
Teşekkür ederim.
Şimdi bütün Türkiye sizi gayet yakından tanıyor, gayet iyi tanıyor. Ama şöyle bir çocukluğunuzdan başlayarak sizi tekrar böyle bir tanıtalım.
Uzun bir zaman geçti. Tabii gençler hatırlamayabilirler. Ama belli yaştaki kişiler
evet,
hatırlarlar.
Evet, biliyorlar.
Ben Adana doğumluyum. Adana Kuzan ilçesinde doğdum. Adana'nın Bahçe ilçesinde büyüdüm. Sonra ortaokul ve liseyi de Adana Kız Lisesi'nde okudum yatılı olarak. Sonra İstanbul'a geldim.
Üniversite eğitimi için mi?
Evet, üniversite. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okudum. Ekonomi doktoruyum. Daha sonra master ve doktoralar yaptım.
Aynı üniversitede mi? İstanbul'da?
Evet, orada yaptım. Master'ı İngiltere'de yaptım, Oxford'da. Ama doktorayı İstanbul Üniversitesi'nde yaptım.
İstanbul'la böylece bir bağınız kurulmuş yani üniversite yılları.
İstanbul evet çok uzun. Hayatımın tabii hemen hemen %90'ına yakını İstanbul'da geçti.
Dolayısıyla bir İstanbul sevdası
içinde hayatım orada vardır oldu. Yani. Evet yani esasında İstanbulluyum demem daha doğru ama doğum yerim değil İstanbul.
Sonrasında siyasete atılmanız nasıl oldu?
Efendim ben siyasete atılmam epeyce sonradır. Çünkü önce ben sosyal politika, iş hukuku uzmanıyım.
Evet.
Sendikacılık yaptım uzun yıllar.
Bu da çok önemli bir tecrübe sendikacılık
evet,
değil mi?
Evet, 15
Türkiye'de.
Yıldan fazla.
Bir de bir kadın olarak sendikacılık yapmak herhalde daha da.
Evet, çok çünkü şöyle ilk sendikalar ve toplu sözleşme, grev ve lockout yasalarının çıktığı andan itibaren ben Türk Endüstri İlişkiler Sistemi'nin içinde oldum.
Evet.
Ve her aşamasını yaşadım. Tabii çok grev çadırlarında grevler yönettim. Toplu pazarlık masalarında epey ömür eskittim yani diyebilirim. Ve Türkiye'nin ilk grev lokautlu toplu sözleşme düzeninin bütün süreçlerini yaşadım. Çok katkım var. Yani çok büyük emeklerim var Türk sendikal tarihi içinde. Türk sendikal yaşamı içinde. Endüstri ilişkiler sisteminin oluşmasında Türkiye'de büyük emeklerim oldu doğrusu.
Bir de daha çok erkek egemen bir sektör değil mi sendikacılık? Yanılıyor muyum?
Zaten
siz onların arasında değil mi?
Yoktu.
Yani evet ben hiç bilmiyorum.
Birkaç sendikada avukat arkadaşlar vardı. Birkaç çok az sayıda bayan avukat. Ama benim gibi toplu pazarlık masasında oturup hem araştırmalar yapıp hem sözleşmeleri yürüten olmadı. Ta sonraki yıllarda oldu tabii ama uzun yıllar olmadı. Ama zaten ben o şeyi almıştım, nosyonu. O eğitimi yapmıştım. Ve Türkiye'de o zamana kadar sendika dendiği zaman kimse bir şey bilmiyordu. Ne sendika nedir?
Çok doğru.
Toplu sözleşme, toplu pazarlık nedir? Bunlar bilinmiyordu. Biz bir tek bizim fakültede bir branştı. Evet. Sosyal siyaset diye bir branş vardı. Ve o branşı seçenler bu sendika, sendikacılık bunları biz okuyorduk.
Şimdi teorik, buradan bakınca değişik geliyor. Evet. Nasıl bilinmez diye ama aslında Türkiye'nin tarihinde
yok,
yeni
o zaman, ama o yıllarda öyle bir şey yoktu.
Evet.
Bizim hocamız Allah rahmet eylesin Profesör Orhan Tuna bölüm başkanıydı ve o bu toplu sözleşme düzeninde çok emeği geçmiş hocalardan birisidir. Bizler onun sayesinde öğrendik. O zaman zaman sendikacıları getirirdi derse ve bize konuşma yaptırırdı.
Pratik.
O zaman öyle olunca o sendika ve sendikacı bizde somutlaşırdı.
Tabii.
Çünkü kitapta okuyoruz. Ne bilmiyoruz? Toplu pazarlık nasıl yapılır? Ne biz biliyoruz, ne Türkiye'de kimse biliyor, ne de sendikalar biliyor. Tabii sendikalar çok zayıf o zaman. Çünkü neden? Grev lockout hakkı yok. Öyle olunca sendikalar işte terme çatma, büyük bir sendikal mücadeleye giremiyorlar. Çünkü yasal olarak dayanakları yok. O yıllar işte benim son sınıfı biz geldiğimizde bu ilk 274 ve 275 sayılı kanunlar çok meşhurdur bu kanunlar. Birisi sendikalar kanunu, öbürü de toplu sözleşme, grev ve lokavt kanunu. İlk bunlar çıktı. Bu kanunların hazırlık aşamalarında bulundum ben.
Öyle mi? Evet.
Evet. Tabii çok böyle tecrübesiz, çocuk diyebileceğimiz yaşta bir öğrenciydim o zaman. Sonra daha sonraki yıllar tabii bu sektöre girmem yine hocalarımızın şeysiyle oldu. Sosyal siyaset hocalarımızın biraz yönlendirmesiyle oldu. Tabii bu toplu sözleşmeli sendikal hayat başlayınca sendikalar bilmiyor toplu pazarlık nasıl yapılır, ne olacak. Bir tek biz birazcık teorik sendikalar bilgiye sahibiz. Evet. Tabii sendikalar da bilmiyor. Hı. İlk defa o zaman hiç unutmuyorum. Maden İş Sendikası vardı. Başında da Kemal Türkler vardı.
Evet, meşhur tabii.
Kemal Türkler bizim hocaya diyor ki, hocam sizden birisi diyor bize yardım etsin. Yani nasıl yapacağız biz bu işi? Tabii hoca Avrupa'da toplu pazarlık nasıl yapılır falan. Yine iyi kötü en çok bilen o. Biz de hocanın öğrettiği kadar bir şeyler biliyoruz. Ama uygulamayı kimse bilmiyor. Çünkü uygulama yok Türkiye'de o zamana kadar. Hoca da Orhan Hoca diyor ki bir kızımız var diyor, o çok hevesli, bir onunla konuşun diyor benim için. Ama ben daha bitirmemişim fakülteyi, öğrenciyim. Bunlar bana geldiler.
Ama hocamız da yönlendirmiş dediğiniz
gibi. Ve arkadaşları. Evet. Yani düşünün yani çocuk sayılacak bir yaşta bir insana bir iş teklif ediliyor.
Tabii.
Bu da yani bende etkili olmuştur. Sonra ben dedim ki ama dedim ben öğrenciyim.
Evet.
Yani ben çalışamam. Dedi ki hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. Tabii o da çok şeylerle öldürüldü biliyorsunuz Kemal.
Tabii biliyorum. Evet.
Dedi ki olsun dedi, ziyanı yok dedi. Biz de Haziran'da sınav zamanı size izin veririz dedi. Siz sınavlarınıza çalışır gidersiniz dedi. Ama dedi bizimle çalışın dedi. Ben de peki dedim. Ve başladım. Nur Osmaniye'de bunların bir binası vardı. Böyle eski ahşap.
Bu her öğrenciye de nasip olacak bir şey değil mi?
Yani ben öğrenciyim. Evet. Ben oradan geliyorum, evet. Gidiyorum. Üniversiteye gidiyorum. Evet. Cağaloğlu Kız Talebe yurdunda kalıyorum. Her gün oradan geçip gidiyoruz. Evet. Kapalı Çarşı'nın içinden üniversiteye. O sendikanın önünden meğer gelip geçiyormuşum. Maden İş Sendikası'nın genel merkeziydi orası. Ufacık bir yer. Orada işe başladım. Başladığım gün dediler ki toplu pazarlık var bugün, gidiyoruz.
Başladığınız gün.
Evet, hiç katiyen unutamam. Hayatımdaki önemli şeylerdir bunlar.
Tabii ki.
Köşe taşlarıdır. Kalktık gittik. Sendikanın avukatları, ben, Kemal Bey oturduk. Onların da Hollandalı bir genel müdürü var. Müzakere, bir çekişme, bir çatışma, neredeyse kavga. Ben böyle şaşırdım. Ay nasıl olacak, ama bu arada ben de lafa karışıyorum devamlı.
Kendi güveniniz de
varmış. Neyse, itiş kakış oldu. Tutaraklar yazıldı, imzalandı. Çıktık. Kapıdan çıkıyoruz. Kemal Bey dedi ki İmren Hanım dedi. Tabii İmren Hanım diyor. Çünkü talebeyim ama.
Evet.
Yani
yardımcı oluyorsunuz ona.
İş çalışan kişiyim. Sizde de anladım dedi, esaslı bir müzakereci olacaksınız dedi.
Önemli bu.
Evet, hoşuma gitti. Yani ben öyle bir medeni cesaret gösterip kalkıp lafla karışmam filan, evet, hoşuna gitmiş. Sonra işte ilk hayatımda toplu pazarlığı öyle gördüm. Fakat onlar da öyle gördüler. Beraber büyüdük. Sendikalarla beraber.
Evet.
Ben de büyüdüm. Sendikalarla beraber tecrübeler edindik tabii. Sonra diğer maden sektöründe işte birçok o sektördeki fabrikalarla toplu pazarlıklar yaptık. Türkiye ilk grev olayıyla oralarda karşılaştı. Tabii. Grev de bilmiyoruz tabii. Hı hı. efendim böyle bir büyük mücadeleler oldu yani, çok büyük. İşçi işveren, işveren alışık değil. Kim tabii, oluyor? İşçiler tabii. Benim karşıma gelecek, oturacak, böyle çatır çatır müzakerecek, şunu isterim, bunu isterim diyecek, çıldırıyorlar. Hiçbir şekilde kabul etmek istemiyorlar.
Geçiş dönemi tabii, değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Bunu
İlk başlamış, tabii. Alışamadılar evet. Bir süre. Fakat şunu takdirle söyleyeyim, bizim iş dünyamız toplu pazarlık düzenine çabuk intibak etti. Yani bir dönem ancak böyle çok karşı koydular, istemediler, sindiremediler. İşçi karşısına gelecek, hı hı. Oturacak
evet.
Ve eşit çatlarda müzakere
alışık
edecek.
Olmadıkları bir şey.
Patronlar bunu anlayamadılar önce. Evet. Ama çok esnek bizim iş adamlarımız. Süratle benim gözlemim bu şeye alıştılar.
Yurt dışındaki emsalleriyle kıyasladığınızda yani
vallahi evet, yani sonra, evet. Son derece ondan sonraki ama çok grevler oldu.
Tabii
çok
ki.
Büyük şeyler oldu.
Tabii.
Fakat hep medeni şartlarda çok güzel götürdük.
O arada hala daha şey üniversitedesiniz değil mi?
Efendim?
Bir yandan üniversitedesiniz şu an. Şeyde üniversitede
yani öğrenciliğim bitti artık.
Evet
tabii.
O bitti tabii. Hayır, doktora
bitti. Ben ama çalışmaya devam ettim. Hı-hı. Maden İş Sendikası'nda. Sonra Maden İş Sendikası'ndan ayrıldım. Tekstil Sendikası'na geçtim. Yani tekstil sektörüne geçtim. Tekstil sektöründeki sendika, Tekstil Sendikası sanki bana yaklaşım olarak daha uygundu. Orada daha iş şartlarının düzelmesi ve işçi haklarına yönelik mücadele yapılıyordu. Maden işte biraz daha siyasal bir boyut vardı. Hı hı. Onu sevmemiştim fazla.
Genelde sendikacılıkta bu oluyor değil mi efendim? Her dönemde bir siyasal olabilir, boyut olabiliyor.
Olabiliyor, evet. Olabilir. Tabii bir miktar zaten sendikacılık şöyle bir siyasetin hemen kenarında bir iştir.
Evet,
yani.
Evet.
Benim aslında siyasi hayatım bu kadar uzun sürmesi, belki eğer başarılı olmuşsam gayet bu tabii. Sendikal tecrübelerimin rolü
çok etkisi
olmuştur.
Olmuştur değil mi? Tabii.
Çok olmuştur yani düşünüyorum. Çünkü bir geniş işçi kitlesine hitap ediyorsunuz sendikada. Evet. Benim çalıştığım sendikalar büyük sendikalardı. Yani büyük işçi kitlelerini barındıran sendikalardı. Mesela Maden İş de öyleydi. Teksif o dönem Türkiye'nin en büyük sendikasıydı. Bunlar Türk İş'e bağlı sendikalardı. Daha sonra DİSK kuruldu. Daha sonra HAK İş kuruldu falan. Bu süreç içinde zaman zaman yeni sendikalar kuruldu. Bazı sendikalar bölündü vesaire. Tabii uzun bir sendikal tarih artık o. İşte bu bütün bunlar olurken bir dönem çok aşırı derecede grevler ve iş mücadeleleri, çatışmalar çok sert olduğu bir dönem oldu. İşte 12 Eylül'le evet. Öyle gelindi.
Siz hep orada bu işlerin içerisinde varsınız değil mi? Aynen.
Evet, hep evet, vardım evet. Yani.
Sonra siyaset
çeşitli evet. Tabii değişik yorumlar vardır. Tabii sadece bu sendika çatışmaları, iş hayatındaki barışın bozulmuş olunması, efendim aşırı boyutlara ulaşmış grevler değil 12 Eylül'e getiren.
Aa, elbette.
İşte bu önemli bir neden. Hı-hı. Ama başka nedenler de vardı evet. Tabii. Onlar o ayrı bir konu. O tartışılabilir. Herkes kendine göre de yorum da yapabilir ama ben bu sendikal mücadelenin önemli bir rol oynadığını biliyorum.
Evet. Tabii.
İşte 12 Eylül'e gelindi. Ben danışma meclisine seçildim. Çünkü bu olaylarda tecrübesi ve bilgisi olan birisine ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı. Ve o kişi olarak o mecliste bana...
Başka hanım var mıydı sizden başta?
Beş hanım vardı. Güzel. 160 kişilik bir mecliste o danışma meclisi.
Hani 160 kişi de 5 kişi hanım.
Evet. Ben iş yasaları, sendikal hareket, sendikal konular konusunda bir nevi danışman olarak orada görev verildi bana. Ve yeniden bu yasalar danışma meclisinde tekrar düzenlendi. İşte o yasaların düzenlenmesinde benim son derece ciddi katkılarım olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir tek ben vardım. İş hayatın içinden gelen. O iş mücadelelerin içinden gelen başka kimse yoktu. Tabii hocalarımız çeşitli şeyler kurduk, komisyonlar kurduk ve o yasaların, daha önceki yasaların eksikliklerini ve aksaklıklarını giderecek çalışmalar yaparak yeni bir sendikalar kanunu, yeni bir toplu sözleşme, grev ve lokaut kanunu hazırladık.
Evet.
Bu kanunlar şeyden geçti.
Meclis.
Danışma meclisinden. Tabii bunların içinde bir takım eksikler oldu. Çünkü her istediğiniz derecede mükemmel yapamıyorsunuz.
Gayet
meclis mi? Çalışmalarında bunlar çok zor şeyler. Çünkü bir ki kalabalık var. Herkes farklı görüş ortaya koyabiliyor ve hangi görüş ağır basarsa o şekilde düzenleniyor yasanın o maddeleri.
Evet.
Ben de bu kanunlarda epeyce bir mücadele verdim orada. Çünkü ben yani işçinin ezilmesine karşı bir insanım. Fakat iyi bir denge kurulmasını da savunan bir insanım. Çünkü işvereni ezelim, biz çok fazla her şeyi alalım dediğimiz zaman da ne oluyor? İş yeri kapanabiliyor veya veremiyor adam. Bu defa işçinin işsiz kalma tehlikesi var. Ben çalışma şartlarının düzenlenmesi ve işçinin emeğin yani hakkını alabilmesini çok savunmakla beraber şuna da dikkat ederdim. Yani iş yeri, işverenden alabileceğimizin en azamisini alalım. Alabilelim. Ama bıçak kemiğe dayandıysa orada da durmayı bilelim.
Doğru.
Ve grev olmasın. Ben iş barışından yana bir insanım. Ama mizaç olarak da zaten barışçı bir insanım. Uzlaşmacı ve barışçı. Ben hep grevsiz her şeyin halledilmesi için mücadele ettim. Ama grevler de oldu tabii. Grev olmasını şunun için istemem hiç. Çünkü grevlerde işçinin kaybı sonradan telafi olmuyor. İşveren kendi kaybını telafi edebiliyor.
Yine işçi hakları açısından
zam yapıyor. Maliyetler şeyin üzerine, fiyatların üzerine
evet.
zam yapıyor ve kendi kaybını, grevdeki kaybını bazen fazlasıyla da telafi ediyor. Ama işçi edemiyor.
Tabii.
Ne kadar yüksek ücret zammı alırsa alsın, grevde geçen süre
tabii,
onun bir kere tazminat kaybına, sigortalık süresinden kaybına falan pek çok kaybına sebebiyet veriyor. Ve elde ettiği grev sonucunda elde ettiği maddi haklar doğrusu çok fazla bir şey de sağlamamış oluyor. Onun için isterdim ki grevsiz halledelim her şeyi. Ama mecbur kalırsak da yapalım zaten. Yaptık, çok grev yaptık.
Ama son aşamaya kadar
böyle yani bir evet böyle bir dönemler geçirdik. Şunu yani memnuniyetle arkama dönüp baktığım zaman görüyorum. İşçi haklarında çok çok önemli gelişmeler kaydedildi. Yani işçi artık masada her hakkını, her iş şartlarıyla ilgili olsun, maddi imkanlarıyla ilgili olsun, her türlü isteklerini masada getirebildi, tartışabildi. Elde edebildiği kadarını etti, elde edemediğini edemedi. Tabii ekonomik konjonktüre göre toplu pazarlık masasında başarılı olabiliyorsunuz da olamayabiliyorsunuz da.
Evet.
Diyelim ki ekonomik durumda eğer bir şey varsa zayıflık, orada müzakere gücünüz zayıflıyor. Çünkü orada işçinin işini kaybetmemesi ön plana çıkıyor.
Tabii.
Grev olursa işini kaybetme ihtimali doğru. yüksek. Oralarda biraz dikkatli oluyoruz tabii. Ama ekonomik mesela büyümenin iyi olduğu dönemlerde bayağı ciddi mücadelelerle yüksek zamlar ve çok ileriye giden haklar elde edebiliyorduk, edebildik.
Evet.
Emeğin bir kere istismarı hakikaten azaldı.
Çok önemli.
Tamamen kalktı mı diyemem, kalktı. Bazı sektörlerde bu istismar sürüyor.
Tabii.
Bazı sektörlerde işçiler daha zayıf konumda. Ama bazı sektörlerde mükemmel haklar elde ettiler. Bunu da yani memnuniyetle gözlemlemişimdir. Çünkü bazı sektörler karlı sektörler. Oradaki işçiler daha şanslı. Bazı sektörler ise çok karlı sektörler değil. Oralarda daha makul, daha düşük düzeyde haklar alınabiliyor. Maddi haklar olarak söyleyeyim. Evet. Ama yasal konularda, mesela iş yasalarının üstüne de çıkan çok haklar sağlanmıştır. Bugün artık birçok şey hiç tartışılmıyor bile. Ancak bugün tabii şöyle bir şey var. Sendikalar çok fazla sesleri çıkmıyor dikkat ederseniz. Neden? Çünkü ekonomik şartlar iyi değil. Onun için onlar pek sessiz bu konumdalar şimdi. Yasalarda da bazı onların aleyhine değişiklikler oldu. O sebeple şimdi biraz işçiler sıkıntıdalar. Sendikalar da sıkıntıdalar.
Geçmişle kıyasladığınızda böyle bir şey görüyorsunuz yani.
Sendikal mücadele çok azaldı. Bak, bir grev falan duyuyor musunuz? Hayır. Yok öyle, evet, bitti. Hemen hemen 10 senedir grev diye bir şey yok.
Evet, gelin bu, siyasete
yani
merak ediyorum.
Bu biraz belki çok iyi olmayan bir noktalara götürebilir. Çünkü birikimler oluyor işçide ve sonra bu patlamayla sonuçlanıyor. İnşallah öyle bir şey olmaz.
İnşallah.
Sendikalar da tecrübeliler. Şimdi işçiler de tecrübeliler.
Ve demokrasinin gereği yani bunlar. Demokrasinin de gereği bunlar olmalı aslında.
Efendim olması lazım tabii, olacak ama yasalar biraz işçilerin aleyhine olarak değişikliklere uğradı yalnız. Bunlar işçilerin daha rahat mücadele etmesine imkan vermiyor.
Aslında ileriye gidecekken biraz gerileme olmuş anladığım
kadarıyla. Gerileme olduğunu yani kabul etmek lazım. Ve tabii şimdi ekonomik büyüme çok düşük. Son 8 yılda 3.3.
Evet.
Çok düşük.
Tabii.
Bundan nüfus artışını da çıkaracaksınız. %1-1.5. Düşünün %2 civarında 8 seneden beri Türkiye büyüyor. Yani büyümüyor.
Evet.
Açıkçası. Çünkü tabii büyüyemeyince işçi nereden pay alacak? İkincisi tabii büyüyemeyince şu oluyor, işsizlik. Bugün her yıl 400 bin genç emek piyasasına giriyor. İş aramaya başlıyor ilk defa.
Evet.
Daha önceki yıllardan gelen şey de var. Bir işsiz kitlesi de var.
Evet.
Onlar geçen yılda bulamamışlar iş. Bu yıla aktarılmışlar. Bu yılda 400 bin kişi daha girmiş.
Tabii.
İş istikçe istiyor. Şimdi tabii %2 büyümeyle hiçbir şekilde siz işsizliği çözemezsiniz. Mümkün değil. Yani bu 400 bin kişiye iş bulabilmeniz için minimum %6 büyümeniz lazım. %2
sorun buradan kaynaklanıyor zaten.
%2 büyüyorsunuz. O sebeple demek ki siz gençlerinize iş falan bulamıyorsunuz. Zaten şimdi bakın gençler arasında, hele eğitimli gençler arasındaki işsizlik oranı %25'lerde.
Evet.
Maalesef. Çok yüksek.
Doğru.
Fevkalade yüksek. Bu tehlikeli bir şey.
Sizin bütün bu birikimlerinizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuyla taşlanması güzel olmuş bence. Bütün hepsini orada kullanabilirsinizdir.
Evet, bu güzel bir kader çizgisi benim için.
Doğru.
Çünkü ama beni de zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Sayın Özal'ın getirmesi bu sebeple.
Doğru, tabii. Yani o birikimi gördüğü için.
O bunu bilerek yaptı. Tabii. Yani o bakanlığa bu işin uzmanı olan bir kişiyi getireyim diye düşündü. Aslında böyle olmuyor biliyorsunuz.
Evet, biliyorum.
Bakanlar uzmanlık alanlarıyla ilgili olmuyor bakanlıkları.
Evet, evet.
Daha siyasi sebepler ve faktörler rol oynuyor. Benim ilk bakanlığım doğrusu böyle oldu. Bu benim için aynı zamanda da bir şanstı. Çünkü
bu danışma meclisindeki çalışmalarınızdan sonra mu efendim Sayın Rahmetli Özal'la yolunuz kesişti?
Evet. Danışma meclisi 2 yıldı zaten.
Evet.
Bitti.
Evet.
Ondan sonra demokrasiye geçiş
tabii
oldu. Siyasi partiler kuruldu.
Evet.
Siyasi partiler kurulurken biz o zaman başka bir partinin kuruluşunda görev aldım ben. Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin. O günkü şartlar öyle icap ettirdi. Ama ben Özal'ı çok beğenirdim. Çünkü biz danışma meclisinde olduğumuz dönemde kendisi başbakan yardımcısıydı. Ekonomiden sorumlu. Ve onun ekonomik görüşleriyle benimki çok örtüşüyordu.
Evet.
Onun başbakanlığında gerçekleştirdiği birçok ekonomik çözümleri ben de düşünmüştüm daha önce. Yani bunlar tabii beni ona çok yaklaştırdı.
Beraber çalışmanızı da kolaylaştırmıştır bu şekilde.
Efendim, evet. Sonra ben şeyden sonra 12 Eylül'den sonra ilk yapılan seçim 83'teki seçimde Milliyetçi Demokrasi Partisi başarılı olamadı.
Evet.
Çok başarılı olacağı beklentisi vardı. Hı hı. Toplumda da partide de bu çok yüksekti. Başarısızlık olunca, üçüncü parti olunca büyük bir hayal kırıklığı.
Turgut Sunalp'in partisi mi?
Efendim?
Turgut Sunalp'in partisi mi?
Evet. Bu defa partinin kapatılmasını istediler.
Evet.
Şimdi çok seçilmiş, özel seçilmiş kişilerden oluşturulmuştu o parti. Her konunun uzmanları, efendim son derece devlet tecrübesi olanlar, bir takım konularda çok ileri derecede çalışmaları olanlar filandan oluşturulmuştu. Çünkü şey olacağı, iktidar olacağı varsayıldığı
evet.
için halbuki olmaz yani halkın evet. kim oy vereceğini bilemezsiniz önceden. Böyle çok nitelikli insanlardan oluşturulmuştu. Tabii bunların hepsi büyük hayal kırıklığına uğradılar ve yani şey sindiremediler partinin iktidar olmamasını. Partiyi işe yapalım. Kapatalım dediler. Nasıl olur? Ben karşı koydum. Dedim ki bunu bir siyasi kader olarak kabul edelim.
Tabii.
Millet bize bu partide olduğumuz için oy verdi.
Evet.
Neticede dönemi tamamlayalım.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani 4 yıllığına seçilmişiz. 4 yıl sonra bırakalım.
Güzel bir yaklaşım.
Yok efendim.
Olgun
hayır,
bir yaklaşım.
İşte bir takım insanlar çok hırslı.
Hı hı.
Hayır illa şey yapacağız. Ha neden partiyi kapatmak istiyorlar? Çünkü o anayasada 82 anayasasında parti değiştirmek yoktu.
Ha, o yüzden kapatınca ancak geçilebilecek
evet,
diğer parti.
Evet.
Tamam. Ondan kaynaklanıyor.
Serbest kalınacaktı.
Evet,
o
evet.
hukuki
o yüzden.
kurnazlığı yapmak evet. istediler ve gerçekten onu da yaptılar. Ama.
Evet.
Ben o zaman karşı oy kullandım. Böyle nedir dedim. Niye yani madem ki millet öyle oy verdi. Ben son derece demokrat bir insanım ve insanların oylarına çok saygı duyarım yani. Öyle vermiş bize. O parti oldu da vermiş. Şimdi kapatalım partiyi başka partilere geçelim. Öyle oldu zaten sonra.
Tabii.
Nitekim kongre yapıldı. Parti kapatıldı. Onun üzerine biz 74 milletvekiliydik yani az değil.
Tabii.
Bu 74 milletvekilinin bir kısmı Doğru Yol Partisi'ne geçti, bir kısmı Anavatan Partisi'ne geçti, bir kısmı Halkçı Parti'ye geçti. Böyle biz dağıldık yani. O zaman ben de Turgut Bey'in Allah rahmet eylesin müthiş bir ısrarıyla ANAP'a geçtim. Israrıyla dememin sebebi şu, çünkü ben siyasi hayata devam etmek istemedim. Dedim ki süre dolduktan sonra ben artık bırakayım. İstanbul'a döneyim. Tabii Ankara'da da yaşamak istemiyorum.
Evet.
Onun da etkisi çok büyük.
Evet. İstanbul'da
döneyim
olarak çok zor.
Dedim yani. İşim gayet iyi. Son derece efendim iyi kazancım var. Çok iyi bir hayatım var İstanbul'da. Bu Ankara'da sıkıldım. Yani hoşlanmadım açıkçası. Sonuçta olmadı.
Evet.
Ben işte o zaman tabii uzun bir takım şeyler onları çok uzatmayayım lafı. Biz bağımsız kalmak istedim ben.
Evet.
Hiçbir partiye girmiyorum. Sürenin sonuna kadar vatandaş bana 4 yılın oy verdi. Ben 4 yıl tamamlayacağım ve bırakacağım dedim.
Bayağı ilkel davranmışsın.
Abi evet. Ben son derece ilkeliyimdir evet. Bazı konularda. Fakat yapamadım.
Bırakmadılar çünkü.
İmkansız.
Evet. Gerçi hayırlı olmuş.
Çok evet. Enteresan olaylar yaşadık.
Evet.
Böyle çekiştirmelerden tutun artık böyle yerlere yuvarlanmalara kadar.
Ciddi misiniz?
Böyle olaylar, kaçmalar, kovalamalar çok ilginç olaylar. Yani
hızlı girmişsiniz siyasete aslında. Hiç
olaylar evet. Yaşadım ya istemiyorum evet. Ben. Hayır bir partiler bir bana geleceksin. Böyle bir çekişmeler oldu. Ve sonunda Turgut Bey galip geldi. Tabii benim de gönlüm onaydı. Çünkü çok beğeniyordum. Çok akıllı buluyordum Turgut Bey'i. Halen o fikirdeyim. Halen çok büyük hayranlık duyduğum bir insandır. Çok büyük hizmetler yaptığına inandığım bir insandır. Herkesin hatası olur.
Evet,
İktidarda olur. Her iktidarın hatası
mutlaka.
Olur. Onda evet. Olabilir eksiği var, fazlası var
mutlaka.
Ama çoğunlukla çok önemli şeyler yaptı. Bir kere Türkiye'nin kabuğunu kırdı.
Evet, doğru.
Bir kere dünyaya açıldık
çok
her
doğru.
Şeyi.
Doğru.
Ben geçenlerde söylüyorum. Hani rüya gibi. Şimdi gençlerin bunu hatırlamasına
evet,
imkan ihtimali
evet,
yok.
Haklısınız.
Nasıldı biliyor musunuz? Televizyon tek kanal.
Evet.
Günde 8 saat siyah beyaz. Düşünün.
Tabii.
Ve bu çok az insanın evinde var. Bu kadar. Bu da üstelik.
Evet.
Telefon. Ben bunu hep örnek veririm. Bir sene buradan şu yandaki eve telefon ediyorsunuz değil mi? 4 saat, 5 saat beklerdiniz. Öyle olunca giderdiniz tabii ne söyleyeceksiniz.
Evet.
Bu hani komşuluk işi değil, iş hayatında
evet.
Ne yapacaksınız?
Tabii.
Ben hatırlıyorum biz Mecidiyeköy'den binerdik taksiye Taksim'de mesela gider görüşür gelirdik.
Telefonu beklemek yerine.
Tabii evet. 4-5 saat sürüyor.
Bunları anlatmak çok iyi aslında.
Şehirler evet. Arası konuşalım evet. Derseniz 3 gün, 4 gün
evet.
Beklerdiniz. Gideceksiniz postanede tabii.
Evet.
Oturup bekleyeceksiniz şehirler arası konuşalım.
Bunu özel öncesi ve özel sonrası olarak anlatıyoruz
evet.
O zaman değil mi?
Yani evet. Şimdi bunu neden bunu? Tabii daha pek çok şey. Cebinizde bir paket sigara yakalansa hapistesiniz. Lale Olaroğlu vardı tiyatro sanatçısı.
Evet.
Bu Van'da bir şey programa gitmiş. Orada bir 6 tane fincan kaçak.
Evet.
Şeyden gelmiş. Kahve fincanı almış. Kadın bir hafta hapis yattı.
Oh.
Evet.
Ya böyle dönemlerden geçti yani.
Bakın öyle bir süreçteydi.
Tabii.
Ya kağıt peçete yoktu. Ben Avrupa'ya gittim de kağıt peçete getirirdim. Alırdım.
Ne kadar ilginç.
Şu kulak pamuğunu hatırlarsın değil
tabii
mi?
Tabii ki.
Kulak pamuğunu şaşırmıştım orada gördüğümde. Kulak pamuğu alıp gelmiştim.
İmren Hanım bunları anlatmanız ne kadar iyi oluyor aslında. Yani düşündürtmek gerekiyor çünkü alışılmış nimetler var.
Yani gençler bilmiyor evet. Yani biz genç nüfusuz. Nereden gelindi evet. Yani buraya? Rahmet daha buna benzer neler. Dediğim gibi para cebinizde bir dolar yakalanmasın. Hapistesiniz.
Evet.
Peki nasıl bu ekonomi gelişecek değil mi?
Evet.
Nasıl ihracat yapacağız? Nasıl döviz gelir elde edeceksiniz ihracat yapmadan?
Evet.
Turizmi açmadan. Şimdi Türkiye'deki yatak kapasitesi o kadar azdı ki işte birazcık yatak Marmaris'te birazcık yatak Antalya'da başka yok. Marmaris'e gelen mesela insanlar ülkelerinde iş mesela adamı diyelim Rodos'a gidip ülkesiyle konuşabiliyordu. Konuşamıyordu
korkunç
ki.
Korkunç bir şey. Yani
böyle bir şeyi düşünün.
Dünyaya da ilkel bir şey
tamamen
değil mi?
Böyle kapalı,
imajı, evet.
Kapalı bir ekonomi. Dünya ile alakası yok. Dünyada ne oluyor ne bitiyor
üçüncü,
haberimiz
tam
yok.
Tam üçüncü dünya ülkesi yani aslında. Evet,
çok
o dönem
bir. Yani öyle imaj. Olunca nasıl olacaksın? Nasıl gelişeceksiniz?
Evet.
Nasıl üreteceksiniz? Çünkü üretmek ve satmak zorundasınız. Ülke ancak öyle.
Bunun için de herhalde efendim cesur kararlar gerekiyordu değil mi? Risk almak ve cesur
çok,
kararlar.
Çok büyük. Bir kere tecrübe, bilgi, akıl hepsi beraber gerekiyordu.
Evet.
Ve nitekim Özal kaç ay, 3 ay içinde bütün bu Türk parasını koruma kanunu,
evet.
Kambiyo rejimini her şeyi değiştirdi. Süratle.
Evet.
Düşünülüyordu ki Türk Parası Koruma Kanunu değişirse batarız, mahvoluruz, elimizde bir kuruş döviz kalmaz. Zaten elinde döviz yok. Yani var mı ki onu kaybedeceğim diye korkacağız.
Yani bu tip korkular yüzünden atılım da yapılamıyor, kararlar da alınamıyor herhalde, değil mi?
Yapılamadı. O cesaret gösterilemedi. O tecrübeye tam olarak sahip olunamamıştı, yoktu. Velhasıl yani işte Türkiye'nin kabuğunu kırmak denir ya, tam anlamıyla kırdı.
Sizin bakanlığınız da o döneme denk geliyor değil mi
evet.
efendim?
Evet. Ve hayır, benim daha sonra, biraz daha sonra. Bu ilk büyük reformlar yapılmıştı.
Evet.
Biz Anavatan Partisi'nde görev alana kadar 87-86'da ben geçtim. 87 seçiminde Anavatan Partisi'nden seçildim ve 87 Aralık ayında kurulan 46. Türkiye Cumhuriyeti'nin 46. hükümeti, ki ikinci Özal hükümetidir. Evet. Orada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldum. Tabii bu bunun şöyle bir tarihsel şeyi var, önemi var. İlk defa bir kadın.
Evet. İlk kadın bakan evet. değil mi efendim?
Evet.
Olarak.
Şöyle önemli. İlk kadın. Meşru bir hükümette.
Tabii.
Demokratik süreçler içinde ve demokratik bir hükümette.
Evet.
Yoksa daha önce var darbede. Tabii.
Tabii.
Darbelerle gelmeyi kabul etmiyoruz. Seçilmiş olacaksınız.
Tabii ki.
Halkın size oy vermiş olması, kesinlikle. Sizi seçmesi gerekiyor.
Evet.
Çünkü makbul olan bu. Evet. Demokratik olan bu. Meşru olan bu.
Kesinlikle.
Dolayısıyla biz Türkiye'nin daha önce 46 tane hükümeti olmuş. Hiçbir hükümette bir kadına bir sandalye verilmemiş. Bu da çok ağır bir şey
çok
değil
ağır,
mi?
Çok ağır. Kaldı ki rahmetli Atatürk yani, kadına ne kadar kadın haklarına önem evet. vermiş. Ona rağmen
ama
devam ettirilmemiş bu.
Evet. Çünkü neden? 46'dan sonra çok partili döneme girdikten sonra tabii rekabet çok. Siyasi rekabet partiler arası. Bu rekabetin şiddetli olması sebebiyle kadınlar bu şiddetli mücadelenin içinde pek fazla varlık gösterememişler. Şimdi bile zor. Şimdi bile yani.
Evet, evet. Şu an bile yani sonra zor konuşuruz ama şu anki meclis
zor. İlk defa en yüksek kadın sayısına ulaştık. Yani bu sene, bu son seçimde.
Ki o bile siz de takdir edersiniz ki o bile. Evet, evet,
iyi hiç olmasa %14. Yani dünya ortalaması %16. Yani ona yaklaştık.
Yani olması gerekenin yanında.
Dünya ortalamasını tutturabilmiş değiliz. Yani evet. Yani kaç yıllık, 90 yıllık cumhuriyette.
Evet.
Ama ben mesela 6 kadın olduğumuz dönemleri de biliyorum. Parlamentoda 6 tane kadın vardık biz bir dönem. Bir dönem 12 kadın olduk.
Evet.
Bir dönem işte 8 olduk filan. Neyse ama iyi de bir mücadele verdik yani. Hakkımızı da istedik ama layık olduğumuz kadar, istediğimiz kadar bunu elde edebilmiş miyiz? Hayır, elde edebilmiş
bu
değiliz.
Bu sizin elinizde olan bir şey değil.
%14. Evet. %14 düşük bir oran.
Evet.
Ama %2'lerdik.
Evet.
%1.4'lerdik. Onun için ben bu seneki, bu 7 Haziran seçimindeki kadın milletvekili sayısından memnunum diyebilirim.
Geçmişle kıyas yaparak.
Ya tabii o sebeple. Yoksa evet. bana sorarsanız ben %50 olsun
ben
isterim.
Ben de kesinlikle aynı şeyi savunuyorum.
Tabii,
evet. Mutlaka olması
tabii.
gereken
çünkü
o.
Çünkü bu hakkımız. Hakkımız
tabii,
olduğu
tabii
için.
Tabii ki.
İki, buna layık artık çok iyi eğitimli,
çok doğru.
tecrübeli evet. kadınlar var. Evet. Kimse diyemez ki ya kardeşim yani siz bunu yapamazsınız. Tamam verelim ama yapamazsınız. Hayır.
Asla tabii.
Böyle bir şey yok.
Yani çağ dışı bir yaklaşım.
Son şekilde, derece evet, yoksa, tecrübeli evet. kadınlar var. Çok iyi eğitimli kadınlar var. Bilim kadınları var. Avukatlar var. Hakimler var. Doktorlar var. Mühendisler var.
Tabii.
Bunlar bu görevi büyük bir başarıyla yerine getirebilirler. Ama ne var ki siyaset dediğim gibi rekabetin çok şiddetli olduğu bir alan. Kadınlar burada biraz yani bu kadar şiddetli bir mücadelenin içine giremeyebiliyorlar. Neden? Çünkü başka sorumlulukları da var.
Doğru.
Çocuğun sorumluluğu bir kere halen kadında.
Doğru.
Dolayısıyla çocuk çok önemli.
Çok önemli.
Anne çocuğunu bırakamaz. Dolayısıyla evin sorumluluğu da
kesinlikle
hala
tabii,
kadınlarda.
Tabii, tabii şüphesiz.
Şimdi bu yeni nesil çok şükür paylaşıyor. Evin işlerini, çocuğun bakımını falan görüyorum ben. Çok
evet.
hoşuma gidiyor. Paylaşıyorlar.
Evet.
Fakat hala yüzde diyelim ki 80 yine kadının
kesinlikle
sorumluluğu altında ve tabii bu ağır bir yük.
Evet.
Siyasi hayat ise öyle ki icabında 24 saat evine gidemezsin.
Doğru.
O dağ senin, bu köy benim, bu kahve senin. Dolaşacaksın. Toplantılar oluyor.
Tabii.
Evliyse bir türlü sorun, eşinin yani zorluk çıkarmaması lazım,
evet,
destek vermesi lazım.
Tabii.
Bekarsa başka türlü şeylerle karşılaşıyor. Dedim ya, şiddetli rekabet, kötü rekabetler de oluyor.
Haklısın sonunda. Evet,
şimdi adam
etik olmayan,
kadını yenmek için çamur atmaya başlıyor, kötü dedikodular çıkarmaya başlıyor. Bu şey, kadınlar
geri çekiyor.
Çekilmek zorunda kalıyor.
Evet.
Şimdi bekar bir kadınsa bir takım şeyler söylüyor. Tabii. Kadının hayatını karartmaya kalkıyor. Evliyse neticesi yuvası yıkılacak, bu defa kadın geriye çekilmek zorunda kalıyor. Yani bu süreçleri yaşadık biz.
Doğrudur.
Şimdi bile bu tür kirli
tabii,
mücadele
hala şahit
var.
Ediyoruz, hala
var
şahit
yani
oluruz.
Kabul edin.
Tabii.
O bakımdan kadın için siyasi yaşam, siyasi mücadele çok zor. Çok zor. Yani bunun ne kadar zor olduğunu anlatamam size.